Ayrım 26.
Marifet yoktur ne demek anlamadım dedi Don Quixote. Marifet yoktur dedi Sancho. Yani cehenneme düştünüz mü ne yapsanız nafiledir. Marifetler işe yaramaz kurtulamazsınız. Ama zat-ı âlinizin durumunda tam tersi olacak. Topuklarımı paralamak pahasına da olsa Rosinante'yi dürtükleyecek mahmuzları takarsam tabii. Ben hele bir El Toboso'ya varayım, Senyora Dulcinea'nın huzuruna çıkayım. Zat-ı âlinizin yaptığı ve yapmakta olduğu zırvalıklar ve çılgınlıklar hakkında, hepsi bir aslında, öyle şeyler anlatacağım ki, kendisini meşe kadar sert bulsam da eldiven gibi yumuşatacağım. Onun bal gibi tatlı cevabını alır almaz, büyücüler gibi uçarcasına dönüp, zat-ı âlinizi cehennem azabına benzeyen ama olmayan bu çileden kurtaracağım. Çünkü buradan kurtulma umudu var, oysa daha önce de dediğim gibi cehenneme düşen bir daha kurtulamaz. Sizin de buna bir şey diyeceğinizi sanmıyorum. Doğru söylüyorsun dedi mahzun yüzlü, ama mektubu nasıl yazacağız? Sıpalarla ilgili talimatı da diye ekledi Sancho. Hepsi içinde olacak dedi Don Quixote. Kağıdımız olmadığına göre eskiler gibi ağaçların yapraklarına ya da bal mumu levhalara yazmak durumundayız. Gerçi şimdi bunu bulmak da kağıt bulmak kadar zor olur. Ama aklıma daha iyi hatta mükemmel bir şey geldi. Cardenio'nun not defteri. Sen onu güzel bir yazıyla kağıda temize çektirirsin. Öğretmeni olan ilk köyde. Olmazsa bir kilise görevlisi temize çeker. Sakın bir mahkeme katibine filan çektirme, onlar bitişik el yazısı yazarlar, şeytan bile çıkamaz içinden. Peki imza ne olacak dedi Sancho. Amadis'in hiçbir mektubunda imza yoktur diye cevap verdi Don Quixote. Tamam dedi Sancho, ama talimatın mutlaka imzalanması lazım, onu temize çektirirsek imza sahte derler, ben de sıpasız kalırım. Talimatın kendisi not defterinde olacak. Yeğenim onu gördüğünde yerine getirmek için güçlük çıkarmayacak. Aşk mektubuna gelince imza olarak şunu yazdırırsın. Ölünceye dek sizin mahzun yüzlü şövalyeniz. Başkasının yazısı olması da önemli değil. Çünkü hatırladığım kadarıyla Dulcinea okuma yazma bilmez. Ayrıca hayatında benim ne yazımı görmüştür ne bir mektubumu. Çünkü benim aşkım da, onun aşkı da hep platonik olmuş, temiz bakışlardan öteye gitmemiştir. O da öyle ender olmuştur ki, onu sevdiğim, bir gün toprağın yutacağı bu canımdan çok sevdiğim, 12 yıl boyunca kendisini en fazla 4 kere görmüş olduğuma yemin etsem yalan olmaz. Hatta o benim baktığımı bu 4 kerenin ancak birinde fark etmiş olabilir. İşte babası Lorenzo Corchuelo ve annesi Aldonza Nogales onu böyle çekingen kapalı yetiştirmişlerdir. Vay vay dedi Sancho. Demek Senyora Dulcinea del Toboso Lorenzo Corchuelo'nun kızı yani diğer adıyla Aldonza Lorenzo. Evet o dedi Don Quixote. Bütün dünyanın hanımefendisi olmaya layıktır. Onu iyi tanırım dedi Sancho. Köyün en kuvvetli delikanlısı kadar iyi cirit attığını söyleyebilirim size. Tanrı hakkı için kusursuz bir kızdır. Kanlı canlı, sağlam yapılıdır. Sevgilisi olduğu gezgin şövalyeyi her dertten kurtarır. Yüce Tanrım, ne kas vardır onda, ne ses vardır. Derler ki bir gün babasının tarlasında çalışan oğlanları çağırmak için köyün çan kulesinin tepesine çıkmış. Yarım fersah ötede oldukları halde kulenin dibindeymiş gibi duymuşlar. En iyi tarafı da hiç nazlı olmamasıdır, çok hoş sohbettir. Herkesle şakalaşır, her şeyle alay eder, eğlenir. Şimdi diyebilirim ki saygıdeğer mahzun yüzlü şövalye, zat-ı âliniz onun uğruna delilikler yapabilirsiniz, yapmalısınız da, hatta umutsuzluğa kapılıp kendinize asmaya bile hakkınız var. Çünkü herkes sonunda şeytan alıp götürse bile çok iyi ettiğinizi söyleyecektir. Ben bir an önce yola düşmek istiyorum, sırf onu görebilmek için. Günlerdir görmedim kendisini, çok değişmiş olmalı. Çünkü sürekli kırlarda, güneşte, rüzgarda dolaşmak kadınları çok yıpratır. Zat-ı'liğinize bir itirafta bulunacağım Don Quixote efendim. Şu ana kadar müthiş bir cehalet içindeydim. Ben Senyora Dulcinea'yı Zat-ı'liğinizin aşık olduğu bir prenses sanıyordum. Ya da Zat-ı'liğinizin gönderdiği değerli armağanlara layık biri. Mesela Vizcayalı, mesela mahkumlar ve Zat-ı'liğinizin daha ben silahlarınız olmadan şüphesiz kazanmış olduğu birçok zaferde yenmiş olduğunuz daha birçokları. Ama düşünecek olursak Zat-ı'liğinizin yenip ona göndereceğiniz adamlar, gidip Senyora Aldonza Lorenzo'nun yani Senyora Dulcinea del Toboso'nun önünde diz çökseler ne olacak? Çünkü onlar geldiğinde o keten taraklıyor ya da ekim biçiyor olabilir. Onlar kendisini görünce kızarıp bozarabilirler. O da armağana gülebilir, kızabilir. Sana daha önce de çok söyledim Sancho dedi Don Quixote. Çok gevezesin. Doğuştan kabasın, çoğu zaman da kaş yapayım derken göz çıkarıyorsun. Ama senin ne kadar sersem, benim ne kadar aklı başında olduğumu anla diye sana kısa bir hikaye anlatacağım. Güzel, genç, serbest, zengin, hepsinden önemlisi de rahat bir dul kadın, iri yarı, güçlü kuvvetli, manastır hizmeti gören bir delikanlıya aşık olmuş. Delikanlının hizmetinde olduğu rahip bunu öğrenmiş ve bir gün kadını dostça ayıplayarak demiş ki, ''Haklı olarak şaşırıyorum hanımefendi. Zat-ı'liğiniz kadar soylu, güzel ve zengin bir kadın, bu manastırda onca hoca, onca din bilim öğrencisi, onca din bilgini varken, Zat-ı'liğiniz onların arasından birini armut seçer gibi seçip, onu değil bunu istiyorum diyebilecekken, falanca gibi kaba saba, seviyesiz ve aptal bir adama nasıl aşık olursunuz? Kadınsa çok rahat, utanmadan cevap vermiş. Zat-ı'liğiniz çok yanılıyorsunuz efendim. Aptal gibi görünse de falancayı seçmekle hata ettiğimi düşünüyorsanız, çok eski kafalısınız demektir. Çünkü benim onu istediğim iş için Aristo kadar, hatta ondan fazla felsefe biliyor. Kısacası Sancho, benim Dulcinea del Toboso'm, ondan istediğim iş için dünyanın en soylu prensesi kadar iş görür. Tabii çünkü hanımları istedikleri isimle öven bütün şairler onlara sahip değildirler. Sen sanıyor musun ki kitapları, romansları, berber dükkanlarını ve tiyatroları dolduran bütün o Amarilisler, Filisler, Silvialar, Dianalar, Galateyalar, Alidalar ve diğerleri gerçekten etten kemikten kadınlardılar ve onları övenlere aittiler? Tabii ki hayır, çoğu uydurmaydı. Şiirlere konu olsun diye şaire aşık, aşık olabilecek tıynette bir adam olarak tanınsın diye uydurulmuştu. Aynı şekilde benim de Aldonza Lorenzo'nun güzel ve namuslu olduğunu düşünmem, buna inanmam yeterli. Soyluluk meselesi pek önemli değil. Rütbe vermek üzere gidip soruşturacak değiller ya. Ben dünyanın en soylu prensesi kabul ediyorum onu. Eğer bilmiyorsan öğren Sancho. İnsanı sevmeye sevk eden her şeyden önemli iki şey vardır. Güzellik ve iyi şöhret. Bunların ikisi de Dulcinea'da bol bol var. Çünkü güzellikte kimse onunla rekabet edemez, şöhretine de ulaşan az bulunur. Sonuç olarak ben bütün söylediklerimin doğru olduğunu hayal ediyorum. Ne bir eksik ne bir fazla. Onu hayalimde istediğim şekilde canlandırıyorum. Güzelliğini de soyluluğunu da. Onunla ne Helena rekabet edebilir, ne Lucretia, ne de geçmiş çağların ünlü Yunanlı, barbar ve Latin kadınlarının herhangi biri. Kim ne derse desin. Cahiller bu yüzden beni kınasa da aklı başında kimseler suçlamayacaktır. Her konuda Zat-ı'liğiniz haklısınız dedi Sancho. Ben eşeğin tekiyim. Ama ne diye eşek diyorum bilmem ki. Asılmış adamın evinde ip lafı edilmez. Neyse şu mektubu bana verin de ben Tanrı'nın izniyle yola koyulayım. Don Quixote not defterini çıkardı ve biraz öteye çekilip büyük bir sükunetle mektubu yazmaya başladı. Bitirdiğinde Sancho'yu çağırıp mektubu ezberlesin diye okumak istediğini söyledi. Olur da yolda kaybeder korkusuyla. Onda o bahtsızlık olduktan sonra her şey beklenirdi. Sancho buna şöyle cevap verdi. Siz mektubu 2-3 kere o deftere yazıp bana verin, ben saklarım, kaybetmem. Ezberlemeye kalkmam çok saçma olur. Çünkü benim hafızam o kadar zayıftır ki adımı bile çoğu kez hatırlayamam. Yine de siz okuyun efendim, dinlemek çok hoşuma gidecek. Kitap gibidir mutlaka. Dinle bak, dedi Don Quixote. Don Quixote'den Dulcinea del Toboso'ya mektup. Asil ve Alicenap hanımefendi. Ayrılığın hançeriyle yaralanan, en zayıf noktasından vurulan ben, kendimde olmayan sağlığı sana diliyorum, tatlılar tatlısı Dulcinea del Toboso. Güzelliğinle beni aşağılıyorsan, bana değer vermiyorsan, ıstırabımı küçümsüyorsan, ne kadar dayanıklı olsam da beni kahreden bu sonsuz kedere katlanamayacağım. Sadık silahtarım Sancho sana, senin yüzünden, ey nankör dilber, sevdiğim düşmanım ne hallere düştüğümü anlatacak. Beni kurtarmak istersen seninim. İstemezsen istediğini yap. Ben hayatıma bir son vermekle hem senin zalimliğini hem kendi isteğimi tatmin etmiş olacağım. Ölene kadar senin, mahzun yüzlü şövalyen. Babamın şerefi üzerine yemin ederim, dedi Sancho, mektubu dinledikten sonra. Hayatımda duyduğum en müthiş şey. Vay canına! Zat-ı âliniz her söylemek istediğinizi nasıl da söylemişsiniz. Mahzun yüzlü şövalyede imzaya ne güzel oturmuş. Gerçekten söylüyorum, zat-ı âliniz şeytanın ta kendisisiniz. Bilmediğiniz şey yok sizin. Benim mesleğimde, dedi Don Quixote, her şeyi bilmek gerekir. Öyleyse, dedi Sancho, arka sayfaya da 3 sıpa ile ilgili talimatı yazıp açık seçik imzalayın ki görünce tanısınlar. Memnuniyetle, dedi Don Quixote. Yazdıktan sonra da okudu. Sevgili yeğenim, iş bu 1. sıpa talimatına istinaden evde size emanet bırakmış olduğum 5 sıpadan 3'ünün silahtarım Sancho Panza'ya verilmesini sağlayınız. Söz konusu 3 sıpa, burada bana yapılan ödeme ve kendisinin size takdim edeceği makbuz karşılığında verilecektir. İş bu talimat, Morena dağlarının doruklarında, içinde bulunduğumuz yılın 22 Ağustos'unda tanzim edilmiştir. Tamam oldu, dedi Sancho. İmzalayınız efendim. İmzalamaya gerek yok, dedi Don Quixote. Parafım yeterli, imza ile aynı şey. 3 eşek için, hatta 300 eşek için yeterlidir. Ben zat-ı âlinize güveniyorum, dedi Sancho. İzin verirseniz ben gidip Rosinante'yi eğerleyeyim. Siz de bana hayır duanızı vermeye hazır olun. Hemen yola çıkmayı düşünüyorum. Zat-ı âlinizin yaptığı çılgınlıkları görmeden. Ama ona o kadar çok çılgınlığınızı gördüğümü söyleyeceğim ki daha fazlasına gerek duymayacak. Sancho, böyle gerektiği için söylüyorum. Hiç değilse çıplak halde 15-20 çılgınlığımı seyretmeni istiyorum. Yarım saat bile sürmez. Çünkü kendi gözlerinle gördükten sonra eklemek istediklerin konusunda gönül rahatlığıyla yemin edebilirsin. Zaten emin ol, benim yapmayı düşündüğüm kadar çılgınlığı sen sayamazsın. Tanrı aşkına saygıdeğer efendim, zat-ı âlinizi çıplak görmeyeyim, çok üzülürüm, gözyaşlarımı tutamam. Dün gece eşeğime ağlamaktan başım öyle bir hale geldi ki, tekrar ağlamaya duracak halde değilim. Birkaç çılgınlığınızı görmemi istiyorsanız giyinik olarak acele ve en önemli olanlarını yapın. Ayrıca bunların hiçbirine gerek yoktu benim açımdan. Dediğim gibi dönüşümü hızlandırmış olurdum ki herhalde zat-ı âlinizin istediği ve hak ettiği haberlerle olacak. Aksi takdirde vay haline Senyora Dulcinea'nın. Çünkü gereken cevabı vermezse resmen yemin ediyorum, doğru cevabı tekmeyle, tokatla bağırsaklarından söker alırım. Nerede görülmüş zat-ı âliniz gibi ünlü bir gezgin şövalyenin yok yere delirdiği bir şey uğruna? Hanımefendi beni söyletmesin, çünkü Tanrı biliyor, dilimi tutamayabilirim, bir çuval inciri berbat etmek pahasına da olsa. Benim adetimdir, yaparım. O beni tanımıyor. Tanısa haddini bilirdi. Baksana Sancho, dedi Don Quixote, görünüşe bakılırsa sen benden daha aklı başında değilsin. o kadar deli değilim diye cevap verdi Sancho. Ama daha öfkeliyim. Neyse onu bırakalım da şimdi. Ben dönünceye kadar zat-ı âliniz ne yiyeceksiniz? Kardenyo gibi çobanların yolunu kesip ellerinden yemeklerini zorla mı alacaksınız? Sen onun için hiç kaygılanma dedi Don Quixote. Çünkü yiyecek bir şey olsa bile bu çayırın, bu ağaçların bana vereceği ot ve meyvelerden başka şey yemezdim. Zaten benim istediğim yemek yememek, buna benzer mahrumiyetler çekmek. Hadi güle güle. Ben neden korkuyorum biliyor musunuz efendim? Bu sizi bıraktığım yer o kadar gizli saklı ki ya döndüğümde bulamazsam? Sen yerini iyice belli, ben buralardan uzaklaşmamaya dikkat ederim dedi Don Quixote. Hatta şu yüksek kayalara çıkıp dönüşünü beklerim. Aslında en iyisi yanılıp kaybolma diye bu civarda çok yetişen şu katır tırnaklarından kesip düzlüğe çıkıncaya kadar belli aralıklarla işaret koy. Döndüğünde beni bulmanı kolaylaştırır. Tıpkı Perseus'un labirentindeki iplik gibi. Tamam öyle yaparım diye cevap verdi Sancho Panza. Birkaç dal kestikten sonra efendisinden hayır duasını istedi ve karşılıklı epeyce gözyaşı dökmeyi ihmal etmeyerek vedalaştılar. Don Quixote'nin kendisine emanet ettiği ve kendi canı gibi bakmasını tembihlediği Rosinante'ye binen Sancho, efendisinin öğütlediği şekilde belli aralıklarla katır tırnaklarını serperek düzlüğe doğru yola koyuldu. Ve böylece Don Quixote'ye hala iki deliliğini bile seyretme işine hayıflanır halde bırakıp gitti. Ama daha 100 adım bile gitmemişti ki dönüp şöyle dedi. Aslında saygıdeğer efendim çok güzel söylediniz. Vicdan azabı duymadan sizi delilikler yaparken gördüğüme yemin edebilmem için hiç değilse bir tanesini görsem iyi olurdu. Gerçi sizin burada kalışınızla alasını gördüm ama neyse. Ben sana dememiş miydim dedi Don Quixote. Dur Sancho, bir çabuk da yapıveririm. Alelacele pantolonunu çıkartıp don gömlek kaldı. Sonra birdenbire bacaklarını 2 kere havaya savurup, başı yerde, ayakları havada 2 takla attı ve öyle bir gösteri yaptı ki, Sancho bir daha görmemek için Rosinante'nin dizginlerine asılıp döndürdü ve efendisinin delirdiğine yemin edebileceğine kanaat getirdi. Bırakalım yoluna gitsin, dönüşü uzun sürmeyecek. 26. Bölüm. Don Quixote'nin Morena dağlarında bir aşık olarak yaptığı inceliklere dair. Mahzun yüzlünün tek başına kaldıktan sonra ne yaptığını anlatan hikayeye göre, Don Quixote belden aşağısı çıplak, belden yukarısı giyinik olarak taklalar attıktan sonra, Sancho'nun daha fazla çılgınlık görmek için beklemeyip gittiğini görünce, yüksek bir kayanın tepesine çıkarak, daha önce çok düşündüğü ve hiçbir sonuca varamadığı konuyu tekrar düşünmeye koyuldu. Acaba hangisi daha iyi, daha uygun olurdu? Yaptığı aşırı çılgınlıklarla Roland'ı mı, yoksa kederiyle Amadis'i mi taklit etmeliydi? Kendi kendine konuşuyor, şöyle diyordu. Roland herkesin dediği kadar iyi ve cesur bir şövalye idi ise bunda şaşılacak ne var? Eninde sonunda koruyucu büyüsü vardı, onu öldürebilmenin tek yolu ayağının tabanına uzun bir iğne batırmaktı. Daima 7 kat demir tabanlı ayakkabı giyerdi. Ama Bernardo del Carpio karşısında bunların hiçbir fayda etmedi. O her şeyi anlayarak Roncesvalles'te elleriyle boğdu Roland'ı. Neyse şimdi onun cesaretini bir kenara bırakalım da aklını kaybetmesi meselesine gelelim. Aklını kaybettiği kesin. Sebebi de Pınar'da bulduğu ipuçları ve çobanın verdiği haberdi. Angelica en az 2 öğle sonrası uykusunu kıvırcık saçlı, küçük bir magripli ve Agramante'nin pajı olan Medoro ile uyumuştu. Bunun doğru olduğunu ve sevgilisinin ona ihanet ettiğini anladıysa çıldırması çok da şaşılacak bir şey değil. Ama ben onun çılgınlıklarını nasıl taklit edebilirim? Sebeplerini de taklit etmezsem? Çünkü ben rahatlıkla yemin edebilirim ki benim Dulcinea del Toboso'm hayatında Magripli kıyafeti içinde gerçek bir Magripli görmemiştir ve bugün de annesinden doğduğu gündeki kadar saftır. Kendisinden başka bir şey bekleyip çılgın Orlando gibi delirsem açıkça hakaret etmiş olurum. Öte yandan Galyalı Amadis'in aklını kaybetmeden, delilikler yapmadan da aşık olarak büyük bir şöhret yaptığını görüyorum. Çünkü hikayeye göre onun yaptığı sadece şuydu. Sevgilisi Oriana onu reddedip kendisini istemedikçe huzuruna çıkmamasını emrettikten sonra bir keşişle birlikte mahzun kayaya çekildi ve orada ağlayıp Tanrı'ya yakarmakla yetindi. Sonunda Tanrı en kederli, en muhtaç olduğu anda yardım etti ona. Bu doğruysa ki doğru, ben şimdi niye tutup soyunayım, bana hiçbir kötülüğü dokunmamış olan bu ağaçları rahatsız edeyim. Susadığımda bana içecek su verecek olan bu derelerin berrak suyunun için bulandırayım. Amadis'in hatırası yaşasın ve La Mancha'lı Don Quixote tarafından mümkün olan her alanda taklit edilsin. Onun hakkında da öteki hakkında söylenen şey söylenecektir. Büyük işler yapamadıysa da yapmak uğruna öldü. Dulcinea del Toboso tarafından reddedilmesem, küçümsenmesem bile dediğim gibi ondan ayrı olmam yeterli. Hadi bakalım iş başına. Amadis'le ilgili şeyler aklıma gelin ve sizi taklit etmeye nereden başlayacağımı bana gösterin. Ama en çok yaptığı şeyin dua edip Tanrı'ya yakarmak olduğunu biliyorum. Peki ama tesbihim yok, ne yapacağım? Biraz sonra aklına bir çare geldi. Sallanan gömleğinin eteğinden iri bir şerit koparıp, biri diğerlerinden daha iri olmak üzere 11 düğüm attı ve 1 milyon Ave Maria duası okuduğu o yerde kaldığı süre boyunca bu ona tesbih vazifesi gördü. Canını çok sıkan bir şey orada günah çıkarabileceği, onu teselli edecek bir keşiş bulunmamasıydı. Ve bu şekilde çayırda gezinerek, ağaç kabuklarına, ince kumlara şiirler yazarak, kazıyarak vakit geçiriyordu.